İyi akşamlar. Bugün 5 Şubat 2022. Cumartesi, bir başka gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Ha, hoş geldin.
İyi akşamlar herkese.
İstiyorsan ben kısaca bir gündemden bahsedeyim. Ondan sonra girelim yayına. İlk olarak Afrika gündemi, özellikle Batı Afrika gündemi çok yoğundu bu hafta.
Evet.
Mali'deki çeşitli gelişmelere değineceğiz. Burkina Faso'da darbe sonrası bazı gelişmeler var. Bunlara ve yine Bissau'daki darbe girişimine değindikten sonra Doğu Afrika'ya, Somali'ye geçeceğiz. Ardından Orta Doğu, Macron'un Orta Doğu'daki Hristiyanlarla ilgili bir demeci vardı, buna değineceğiz. İstanbul'da Husilere destek eyleminden bahsettikten sonra İran destekli grupların Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarından söz edeceğiz ve haftanın en çok konuşulan gelişmesi ABD'nin IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi'yi öldürmesi olayından söz edeceğiz. Ardından Asya'ya geçeceğiz. Myanmar ve Hindistan diyeceğiz. Ardından Ukrayna gelişmelerine değindikten sonra Pakistan ve Afganistan'la bugünkü yayına noktayı koyacağız. Ben yayına geçmeden önce arkadaşlardan yayını beğenmelerini, paylaşmalarını, kanala abone olmalarını ve çevrelerine tavsiye etmelerini rica edeyim. İstiyorsan Afrika'dan hemen başlayalım.
Olur.
Afrika'da ilk olarak Mali diyeceğiz. Mali'de biliyorsun bir askeri darbe gerçekleşmişti. Darbenin ardından Rusya'yla bir yakınlaşma söz konusuydu ve Rusya'da Kremlin'e yakın Wagner paralı askerleri bölgeye konuşlanmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Wagner, dolayısıyla Rusya Mali'nin doğal kaynaklarını yağmalıyor ifadesini kullandı Fransız Dışişleri Bakanı. Bu açıkçası Orta Afrika'da da Rusya'nın yaptığı bir şeydi. Doğal kaynakların yağmalanması, elmas gibi, altın gibi madenlerin kaçırılması. Fransa'nın ağzından bunu duymak da ilginç bir gelişme oldu. Yani Fransa'nın Rusya'ya karşı Afrika'da artık daha açık oynamaya başladığını bize gösterdi. Devam edeyim. Sen ekleyeceğin bir şey varsa arada girersin. Bir diğer gelişme de Fransa'nın Mali'deki büyükelçisi çekildi. Aslında Fransa biraz yani kendileri çekmiş gibi yaptı, fakat biliyorsun Mali yönetimi ultimatum verdi 72 saat içinde çekilmesi için ve Fransa Mali'deki büyükelçisini çekti. Bu da açıkçası Mali'deki juntayla batılı ülkeler arasında, Fransa'nın öncülük ettiği batılı ülkeler arasında yani köprülerin hemen hemen atılmış olduğunu gözler önüne serdi. Bugün de protestolar vardı Mali'de. Junta destekli protestolar Fransa'yı işte bölgede, ülkede istemediklerine dair, Fransa'ya tepki verilmesine dair bazı gösteriler gerçekleştirildi bu hafta Mali'de. Gerçekten Fransa'nın yani birdenbire böyle geçtiğimiz yılın Ağustos ayındaki darbeden bu yana Fransa'nın etkisi birdenbire hızlı bir şekilde bir düşüş ivmesi, bir düşüş grafiği sergiledi. Ve bir diğer haber daha. Bu aslında haftanın Batı Afrika'dan bence en dikkat çeken gelişmesiydi. Fransa medyası, hatta Fransa devlet medyası aktardı bu haberi. Dedi ki Fransa öncülüğündeki Avrupalı güçler Mali'yi tamamen terk etmeye hazırlanıyor ve bu konudaki nihai karar 2-3 hafta içerisinde açıklanacak. Mali'den çekilip daha çok Nijer'e konuşlanmayı düşünüyor Avrupalı güçler. Senin bu hamle hakkındaki yorumun ne olacak?
Takip ediyoruz. Yani şu anda pek yorum yapacak şeyim yok yani. Zaten haberi sen de söyledin. Bir süredir zaten sürekli olarak şeyden bahsediyoruz. Hani işte Mali'de işte en son Danimarka'dan da bahsettik. Danimarka biraz da böyle kafasına buyruk bir şekilde Mali'ye gitmiş ve oraya böyle yerleşmiş gibi görünüyor. Askerlerin orada konuşlandırmış gibi görünüyor. Ancak işte bu haberde de gördüğümüz gibi Fransa öncülüğündeki Avrupalı güçlerin Mali'yi terk edeceği, özellikle işte bu junta yönetimiyle orada bir anlaşmazlık olduğu, bunda Rusya'nın da parmağı olabilir. O açıdan da biraz bakmak lazım ve takip etmek gerekiyor Mali'yi. Sadece Mali değil, Batı Afrika'daki gelişmeleri de tabii ki.
Evet, devam edelim istiyorsan. Yine Mali'den bir başka gelişme vardı. Bu da çok dikkat çekiciydi. Mali'de iki Rus vatandaşının paralı asker olduğu tahmin ediliyor bunların. El-Kaide'nin bölgedeki yapılanması, Cemaat Nusret el-İslam ve'l-Müslimin tarafından esir alındığı, alıkonulduğu ifade edildi. Bölge kaynaklarınca dile getirildi bu iddia. Henüz taraflarca doğrulanmadı. Yani Rusya zaten bu tarz bir konuya dair herhalde açıklama yapmaz, fakat Nusrat el-İslam tarafından da bir açıklama gelmedi konuya dair.
Yok, Rusya'dan zaten bu konuda hiçbir açıklama ben de beklemiyorum. Birincisi buradakiler resmi Rus askeri değiller. İşte bu Putin'in gizli ordusu olarak nitelendirilen o paralı askerler, eski ordu mensupları. İkincisi de Rusya resmi askerleri bile olsa hiç böyle bir şey ben denk gelmedi. Mesela hatırlıyorsan 2019'du yanlış hatırlamıyorsam. Deirizor'da iki Rus askeri IŞİD tarafından rehin alınmıştı. Görüntüleri yayınlanmıştı, bu kadar net ondan söylüyorum. İsimleri filan açıklanmıştı askerlerin. O askerler ne oldu mesela? Rusya hiçbir açıklama da yapmadı o askerlerle ilgili. Muhtemelen ölüp gittiler çöllerde bir yerde. Yani o yüzden buradaki bu haberin de doğru olma ihtimali var. Durup dururken ortaya atılmış bir iddia değil bu yani. Bir şeylere dayandırılıyor. O yüzden de ilk tabii oldu bu. Yani ilk tabii defa Rus paralı askerlerin Mali'de canlı bir şekilde esir alındığı haberi bu.
Evet, yani Rusya'da dediğin gibi çok fazla bu konuyla ilgili büyük ihtimalle bir açıklama yapmak gibi bir pozisyona girmeyecektir. Zaten yani Wagner'i bölgede etkinlik inşa etmek için kullanmasını, doğrudan kendisi üzerinden bir etkinlik inşa etmemesinin de temel sebebi bu aslında. Bu tarz tabii durumlardan kaçınmak. Bekleyip göreceğiz ne olacağını. Bir diğer gelişme de Mali'nin güneydoğu komşusu Burkina Faso'dan Afrika Birliği ülkedeki darbenin ardından Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı. Bu da çok önemli bir gelişmeydi Burkina Faso adına. Ve ülkede darbenin ardından bir diğer gelişme saldırıların, El-Kaide bağlantılı gruplar tarafından düzenlenen saldırıların devam etmesi. Özellikle Fil Dişi sahili sınırındaki bölgelerde, iki ayrı bölgede ilk kez saldırılar gerçekleştirildi bu hafta ve işte junta'nın yönetimi devralmasından sonra güvenlik durumunun düzelmediği, hatta daha da nasıl diyelim, kötüleştiği Burkina Faso adına söz konusu. Burada tabii şöyle bir durum var. Darbe olduktan sonra biliyorsun junta'nın lideri olan isim Fransa'da eğitim görmüştü. İşte terör operasyonları hakkında eğitim aldığı, kitap yazdığı vesaire bildiriliyordu. Biraz bazı medya organları PR'ını da yapmıştı. Fakat geçen sürenin ardından ilk başlarda herhangi bir aksiyon almadığını görüyoruz. Burkina Faso'daki junta yönetiminin saldırılar da devam ediyor. Hatta yayılarak devam ediyor ki yüksek ihtimalle ilerleyen günlerde daha yüksek profilli ve daha kapsamlı saldırılarda görmemiz.
Bugün de oradaki Nusret Aristan ve Müslümin Cemaat isimler Kadir'in oradaki yapılanması, daha doğrusu Mali merkezli yapılanması, Batı Afrika yapılanması birkaç saldırıyı daha üstlendi. Onu da hatırlatmak lazım. Bunlar biliyorsun saldırıları gerçekleştiriyor. Daha sonrasında ilerleyen süreçte saldırıları toplu bir şekilde üstleniyorlar. Geçtiğimiz yayında da şeyden bahsetmiştik. Bu Burkina Faso'da gerçekleşen darbe yani bir her kriz ortamı bir fırsat ortamıdır aynı zamanda. Bu yüzden sadece junta yönetimi için değil, yani yönetimi ele geçirmek isteyenler değil, ülkedeki işte farklı gruplar için de bir fırsat ortamı oluşturacaktır bu mutlaka. Ve bu fırsat ortamları bu tarz darbelerin gerçekleştiği dönemlerde nasıl diyeyim, kısa süreli ortamlar değildir. Yani uzun bir vadeye yayabilirler bu fırsatı da kendilerine. O bakımdan da kullanabilirler yani, gerek bunu İşte Nusret el-İslam ve Müslümin Cemaati için söylüyorum. Gerekse bölgede az da olsa varlık göstermeye çalışan IŞİD yapılanması için de söylüyorum.
Evet, özellikle Mali'deki işte Fransa'nın alacağı kararın da bu bölgede etkisi olacaktır. Yani Mali ve Avrupalı güçler, Fransa ve Avrupalı güçler
Mali'yi tamamen kolay terk kolay, ettiklerinde. Yani terk edebilir ama kolay kolay vazgeçmeyecektir oradan. Çünkü Fransa... Yani Türkiye için nasıl ki Suriye kendi güvenliğini Suriye'de görüyorsa, Fransa'da kendi güvenliğinin Afrika'dan geçtiğini biliyor. Yani Afrika'da cihat yanlısı grupların güçlenmesi Fransa için bu kabul edilemez bir şey, yani öyle söyleyeyim. Bir şekilde şey yapacaktır, yani bunun önüne geçmeye çalışacaktır. 2013 yılında Fransa'nın oraya müdahil olması da işte cihat yanlılarının zaten bölgedeki hakimiyet alanlarını arttırmasıyla ilgiliydi. Yani artık bayağı bir alanın kontrol altına geçmişlerdi. Aslında baktığın zaman doğrudan Fransa'ya yönelik bir tehdit oluşturmuyorlardı. Ve nasıl diyeyim, Fransa'nın böyle çok çıkar oluşturacak bir şey yoktu Fransa için. Doğrudan gidip Mali askeri müdahalede bulunacak. Yani bir sınır komşusu değil vesaire değil. Bir yakınındaki bir ülke değil. Ama ne yaptı? Direkt doğrudan oradaki cihat yanlısı grupların daha fazla güçlenmesini engellemek adına hemen oraya bir müdahalede bulundu. Dolayısıyla bu kolay olmayacaktır yani Fransa'nın Mali'den tamamen çekilmesi. Karadaki askerlerini çekse bile bu işte orada gerçekleştirdiği hava operasyonları vardı ya, birçok El-Kaide liderini de öldürdü hava operasyonları. Onlara muhtemelen devam edecektir bir şekilde. Eskiden Amerika Birleşik Devletleri daha fazla destek veriyordu Fransa'ya. Bu Batı Afrika'da özellikle El-Kaide yönelik gerçekleştirilen hava operasyonlarında. Ama o da bir süre sonra desteğini çekti. Yani Fransa'ya bir anlaşmazlıklar oldu aralarında. Havadan sağladığı istihbarat desteğini çekmişti. Ama bunlar devam edebilir. Kendi aralarında gene paslaşabilirler yani.
Evet, yani tabii burada ABD'nin de sırf Afrika'da değil aslında, diğer dahil olduğu bölgelerde de daha pasif politikalar izlediğini görüyoruz. Ses yok diye bir şey gelmiş ama sen beni duymakta...
Yok, ben duyuyorum. Bir yazarlar başkaları, ses var mı yok mu?
Sesle ilgili bir problem varsa yazabilirsiniz.
Yok, sen devam et.
Tamam, devam edelim. Batı Afrika'dan Gine-Bissau'da bir darbe girişimi gerçekleşti. Herkes ne oluyoruz dedi birden Batı Afrika'da ardı ardına darbeler gelince. Çatışmalar çıktı. Hükümet binası, hükümet toplantısı oldu sırada. Daha sonra durumun kontrol altına alındığı bildirildi. Çok da böyle ciddi bir haber akışı ben görmedim ondan sonra. Tabii bu nasıl diyeyim, Afrika ülkelerinde bilhassa işte bir darbe girişimi oluyor. Sonra işte darbe önlendiği açıklanıyor. Bir iki hafta sonra tekrar bir girişim oluyor. Darbe oluyor işte. Sudan'da böyle bir şey görmüştük hatırlıyorsan. Evet, o yüzden çok veya erken kalkanın darbe yaptığı yerler genelde.
Şey, Burkina Faso'da da öyle oldu yani. İlk böyle bir girişim iddiası, darbe iddiası falan dendi. Ondan çatışmalar, ondan sonra çatışma yok dediler, Cumhurbaşkanı sarayı etrafında çatışmalar. Halbuki her şey olmuş bitmiş yani, adamı almışlar, Cumhurbaşkanını gözaltına almışlar saray içerisinde falan. Ondan sonra başka yere götürmüşler. Sonrasında da ortaya çıktı zaten. Ama ben de burada da öyle bir şey bekledim ama böyle bir şey olmadı.
Olmadı, evet. Ya genelde şey oluyor böyle, çıkıp çok böyle üst perdeden açıklama yapıyorlar, diyorlar işte her şey kontrol altında, işte öyle şey olur mu falan. Sonra böyle sanki yani Norveç'ten bahsediyorlar gibi. Sonra darbe de olabiliyor. Çok da yani nasıl diyeyim, riskin hala geçmediğini de söylemek lazım. Ki Gine-Bissau çevresinde yani Batı Afrika'nın genelinde devam eden bir gerilim var. Ya o bölgede özellik de var.
Yani. Sıkıntı değil yani, darbe olabilir. O dünyadaki dengeleri etkileyecek bir ülke olmadığı için. Yani bugün darbe olur, yarın başka bir şey olur.
Somali'den devam edelim. Somali'nin kuzeyindeki özerk bölge Somaliland'in ABD'ye üst verme karşılığında bağımsızlığını sağlamak istediği, ABD'den bağımsızlığını tanımasını ve bu yolda kendisine destek olmasını istediği ifade edildi. Somaliland'in devlet başkanının da Mart ayında ABD'ye gideceği belirtildi. Biliyorsun Somaliland işte Somali'nin kuzeyindeki, tarihi olarak da işte nispeten Somali'den ayrılmış bir bölge. Aslında ya özerk bir bölge deniyor ama bilmiyorum, senin şey yaptın mı? Burada Somali'nin merkezi hükümeti, Mogadişu hükümetinin ben yani hiçbir etkisi olmadığını biliyorum açıkçası.
Yok, benim bildiğim kadarıyla da bir etkisi yok.
Yani hiçbir
Somali merkezi yönetimi, Mogadishu yönetiminden bahsediyorsun. O zaten ya şey gibi düşün, biraz böyle hani teşbihte hata olmaz, büyük bir belediye gibi. Yani sadece
tamam, Mogadishu'da bile çok etkileri yok, evet, aslında biliyorsun.
Yani işte bir hükümet ama kendi içinde de bir savaş içerisinde, bir güç tamam, mücadelesi var. Sadece Mogadishu ve çevresindeki bölgeleri de varlık gösterebiliyor, kontrol ediyor diyemiyorum yani şu an için.
Burada özellikle yani ABD'nin buradaki biraz da tavrına, tutumuna bağlı biliyorsun. Çin, Rusya gibi ülkeler işte Cibuti'de, Sudan'da, Kızıldeniz çevresinde askeri üsler inşa etmişti. Burada Somaliland'ın bağımsızlığının tanınması ABD için çok stratejik. Hem Yemen'de ya, kullanabileceği hem de Aden Körfezi bakımında
tabii.
Çok stratejik bir noktada. Yani Yemen'deki operasyonlarını daha çok Suudi Arabistan üzerinden herhalde icra ediyordu ABD. Ve işte Hint Okyanusu'ndaki uçak gemilerinden vesaire, ama Somaliland'de kalıcı bir üs veya üsler inşa edilmesi gerçekten Doğu Afrika'da da Orta Doğu'da da ABD'nin elini güçlendirecektir.
Yani. Ama şöyle bir şey var yani Somaliland dediğimiz bölge aynı zamanda Şebab'ın da varlık gösterdiği, IŞİD'in de hatta Somali'de varlık gösterdiği bölgeler arasında yani pek güvenli bir bölge değil Amerika için. Yani bunu tabii ki artısını eksisini onlar kendileri çıkartıp bir karar alacaklardır. Oldukça stratejik bir bölge olmasının yanında bu gibi şeyler de var. Zaten Amerika'nın şu anda orada bir Somali açıklarında adanın ismini unuttum. Drone üssü olarak
Geçen
kullandığı
hafta da aynı şey olmuştu. Geçen hafta da unuttum.
acayip bir adı var aklıma gelmedi gene. Somali açıklarında bir
Şelişerler'deki. Onu mu diyorsun lan?
orada bir üssü var zaten. Gayet korunaklı kale gibi bir yer böyle bir ada zaten. Oradan da orayı da kullanıyor. Gayet aktif bir şekilde kullanıyor. Hani o yüzden bir ihtiyacı var mı yok mu?
Tabii
Bence
aynen.
yok. Hani
Uçak
ama
gemilerini de mesela kullanıyor aynı şekilde
aynen
Hint
uçak
Okyanusu.
tabii. Orada uçak gemilerini de kullanıyor zaten. Zaten Somali'den de çekti kara güçlerini. O bölgede bilmiyorum. Böyle bir şey gireceğini ben ihtimal vermiyorum yani şu an için.
Evet, devam edelim Orta Doğu'dan. Macron, Fransız Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulundu. Dedi ki Orta Doğu'daki Hristiyanları desteklemek Fransa'nın tarihi bir misyonudur. Orta Doğu'da temaslarda bulunduğunu biliyoruz. Macron özellikle Lübnan'daki patlamanın ardından ciddi bir görüşme trafiği ortaya koymuştu. Bunun yanı sıra işte Orta Doğu'daki Lübnan'daki yanlış hatırlamıyorsam Hristiyan okullarına yönelik maddi yardımlarını 2-3 kat artıracaklarını ifade etti. Bu da şey bir nokta yani Fransa biliyorsun laiklik düşüncesiyle aslında anılan bir ülke hatta onun beşiği olarak konumlandırılan bir ülke. Fakat işte tarihi misyon vesaire ifadelerine geldiğinde yani kendisinin Hristiyan olduğunu aslında hatırlıyor. Diğer ülkelerle ona göre bir ilişki kuruyor. Macron da ya Macron geçen yıllarda da sanırım konuşmuştuk. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama böyle hiç yani hep kullanılan bir tabir var ya parantez içinde böyle kifayetsiz muhteris diye. Sanki bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ya çok fazla ciddiye alınan bir figür olamadı gibi
Evet ya
geliyor bana.
böyle çok saçma sapan şeyler yapıyor son dönemde. Ya bilmiyorum ya nasıl bu Macron nasıl Fransa'nın Cumhurbaşkanı oldu? Gerçekten ben de şey yapamadım pek anlamlandıramıyorum. İşte o aşı olmayanlara yönelik kullandığı bir ifade vardı. O Fransa'da bayağı gündem oldu. Türkçe'ye böyle pek şey çevir, pek yumuşak çevrilmiş ama bayağı Fransızca'da küfür olduğundan da büyük bir hakaret olduğundan falan da bahsediyorlar. Zaten memnun değiller. Ben işte o bazı şeyler var. Oradan dinlediğim, takip ettiğim kaynaklar var. Onlara falan bakıyorum Fransa'dan. Yok yani şey değiller yani
Ya
gerçekten ve
tabii.
gizli olduğunu düşünüyorlar.
Alternatif çıktığı takdirde belki tabii de işte çok da alternatif yok. Devam edelim. İstanbul'da bir protesto vardı. Bu çok dikkat çekiciydi hafta başından. Aslında geçtiğimiz hafta 30 Ocak Pazar günü düzenlenmiş bu. İstanbul'da belediye binasının karşısındaki işte bu Saraçhane Parkı var. Fatih Saraçhane Parkı burada. Bir eylem işte Husi bayrakları. Abdülmelik Husi'nin posterleri, İran destekli grupların posterleri, Kasım Süleymani'nin posterleri vesaire açılmış protestolarda. Ya bu da haftanın dikkat çekici bir gelişmesiydi. Devam ediyor. İran destekli grupların Türkiye'de önceden de benzer faaliyetleri olmuştu hatırlarsın. İşte Kasım Süleymani posterleri asılması, Kasım Süleymani filmlerinin çekilmesi vesaire gibi.
Ya bu
Yani
şey.
çok açık adını koymak lazım işte İran'ın 5. kol faaliyetleri
Ya evet,
Türkiye'de.
hani hep bahsediyoruz sürekli İran'ın Fas'tan Pakistan'a kadar uzanan bir yayılmacı politikası olduğunu, buradaki Şii Sünni ayrım yapmadan buradaki grupları desteklediğini, kendi çıkarları doğrultusunda desteklediğini. Tabii ki burada Türkiye'yi es geçmiyoruz. Yani İran Türkiye'de de bu tarz işte 5. kol faaliyetleriyle ciddi anlamda ciddi boyutta faaliyet yürüten bir ülke İran. Ya ve İran bundan vazgeçmez. Yani vazgeçmeyecektir de. Şimdi burada baktığımız zaman şey enteresan. Yani eskiden hani Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın filan posterlerini açarlardı. Bir yerde anlaşılabilirdi tamam mı? Bir figürdü artık insanlar onu kanıksamıştı yani Nasrallah'ın posterinin açılması filan gibisinden. Şu anda hepsinin ne olduğu ortaya çıktı da. Şimdi yeni bir Nasrallah gibi bu Abdülmelik Husi'yi pazarlamaya başladılar.
Ya
Yani
Nasrallah'ın şeyini nasıl diyeyim İsrail'e karşı savaş parantezine alabiliyorlardı. Yani evet. Abdülmelik Hüseyin'in ki hepten böyle şey.
Şimdi Abdülmelik Hüseyin'in böyle söylemleri var. Bak şu anda Husilerin Husiler tam olarak tanınmıyor Türkiye'de yani. Kim oldukları tam olarak Hizbullah kadar en azından bilinmiyor. O yüzden bunlar da sanki böyle bir onların reklamını yapmaya yönelik bir misyon üstlenmişler. İşte Husi bayrakları ya sadece Abdülmelik Hüseyin'in posteri de değil. İşte El Mevtül Amerika, El Mevtül İsrail, Nasru Minel İslam'dı galiba şeylerinde bayraklarında yazıyordu. Yani bu tarz, onların bayrakları şu an görünüyor işte orada. Beyaz üzerine yeşil ve kırmızı şeyde. Bu Husilerin Yemen'de Mansur Hadi hükümetine karşı savaşırken kullandıkları bayraklar, kullandıkları şeyler bunlar. Evlerin duvarlarına yazdıkları yazılar. Yani bunların burada bu şekilde teşhir edilmesinin ben bir anlam bulamıyorum. Bu İran propagandasından başka bir şey değil yani ülkede yapılabilecek. Yani en kötü şey bence.
Ve İran propagandası da değil. İran devletinin bir faaliyeti yani.
Propaganda faaliyeti tabii ki. Bu mesela bakıyorsun Kasım Süleymani'nin posterleri. Yani sen işte Kasım Süleymani kimdir diye bir araştırdığında yani ya bir gerçekten ben şunu anlayamıyorum yani Müslüman bir şahsiyet nasıl olur da Kasım Süleymani gibi ellerinde Müslüman kanı bulunan bir insanı savunabilir? Yani bu insan düşünebiliyor musun? Bunlar ortaya çıkartılan bilgileri söylüyorum. Yani Rusya'yı Suriye'ye davet eden kişinin bizzat Kasım Süleymani olduğu ortaya çıkartılmıştı. Yani gidip orada görüşmeler gerçekleştirdiği Suriye'ye davet etme konusunda. Ve bunun gibi birçok şey ya sadece Suriye'de değil. Yani nerede bir savaş, bir çatışma ortamı, Müslümanlar üzerinden yürütülen bir çatışma ortamı varsa orada Kasım Süleymani'yi görebiliyordun yani öyle söyleyeyim farklı coğrafyalarda. Bu Irak'ta da oldu. Irak'ta da gayet aktifti zaten kendisi. İşte son dönemlerde de bazı videoları çıktı falan böyle Irak'ta çekilmiş videoları. Yani ne amaca hizmet ettiği çok net ortada olan birisi Kasım Süleymani. Onun da işte orada posterleri falan açılmıştı. Bu kullanılıyor. Yani burada mesela ne ismi altında kullanıldı? Bu Yemen halkıyla dayanışma. Ya tamam da yani Yemen halkı ya halktan birisinin fotoğrafı yok ki orada. Hani Yemen aç çocuklar falan var Yemen'de. Yani biraz daha o aç çocukların fotoğrafından çok şey var. Kocaman bir tane Abdülmelik Husi şeyini getirmişler oraya. Husi bayrakları.
O zaten hep dolaşıyor. Levent'te de açmışlardı.
2018-2019 işte. İsrail Büyükelçiliği'nin orada da gene poz düzenlemişlerdi. Aynı kişiler gene. Orada da Abdülmelik Husi'ni. Ya Abdülmelik Husi ne alaka ben onu çözemedim yani.
Ya tabii bir yani Suudi Arabistan'ın işte işgaline vesaire karşı bir figür olarak şey yapıyorlar da ya bu yani nasıl diyeyim Abdülmelik Husi ya da Husi hareketi böyle salt olarak Suudi Arabistan'ın orada işgaline karşı ya. Yapan ha. Ensarullah hareketi böyle bir aslında bu ulusal kurtuluş hareketi falan değil yani. İran bağlantılı ya hareket ki bu hareketin yaptıklarını da ya geçen hafta gördük işte sivillere yönelik saldırıları, sivillere yani, yönelik oradaki diğer kendinden olmayan Müslümanlara yönelik onların işte merkezlerini, üniversitelerini vesaire yıkmaları.
Ya ben bu insanları da suçlamıyorum. Buraya gelen buradaki sivil insanlar o sarıçlar zaten çok küçük bir gruptu. İsrail medyasına da düşmüşlerdi bunlar. İşte küçük bir grup İstanbul'da Husi posterleri gösteriler gerçekleştirdi diye. Yani bu insanların ben tam olarak ne yaptıklarının farkında olduklarını da ben düşünmüyorum, bilmiyorum yani. Öyle yani iyi bir zan besliyorum onlara karşı. Yani ve benim tavsiyem hani bu izleyen birileri de varsa olursa ya bu insanlardan bu şey uzak durmalarını ben istiyorum. Çünkü ben uzun zamandır, uzun yıllardır bu bölgeleri araştırıyorum. Bu bölgelerin içerisindeyim. Aynı şekilde Suudi Arabistan'ın Yemen'deki politikalarını savunan birisi olsaydı da o Saraçhane Parkı'nda ben onlara da bunu söylerdim. Çünkü onlar da Yemen'de sivilleri öldürüyorlar. Ya Husiler de sivilleri öldürüyor, onlar da sivilleri öldürüyor. Yani ama sorduğun zaman ikisi de haklı. İkisi de kendine göre haklı.
Burada olayın şey boyutu da var. Yorumlarda bir arkadaş yazmış yani Türkiye ile nasıl diyeyim iç ve dış politikaları böyle paralel olan bir ülke de değil İran. Yani medyası sürekli bir şekilde Türkiye aleyhinde propaganda yapan, işte Türkiye'nin yani devlet görevlilerine hakaretlerle vesaire hedef alan ve yani Türkiye'nin üstlerini şunu bunu bombalayan bir ülke İran. Yani bu Kasım Süleyman'ın kurduğu, yönettiği gruplar. Bana bu acayip
evet, geliyor. Yani Musul tarafındaki karakolları, Başika'yı falan vuran, füze atan Bunlar Irak'ta, yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Ama Türkiye her zaman İran'a karşı böyle şey yaklaşıyor sürekli. Böyle bir yumuşak bir
Diyanet'le İran arasındaki anlaşmaya dair bir haber yapmıştık, hatırlıyorsun.
Evet evet hatırlıyorum.
Çok tepki geldi, şu oldu bu oldu, ama büyük ihtimalle o anlaşmada icra edilmeye devam ediliyor yani.
Ya tabii, aksi onlar inkar etmediler zaten anlaşmayı.
Tamam.
Yani ya her türlü İran yani yayılmacılığını sonuna kadar kullanmaya çalışıyor. Yani hele ki burada Türkiye'de ciddi bir şey var, ciddi bir fırsat, ciddi bir onun için bir potansiyel var İran için. Ve hani bize de diyorlar, neden İran'ın Türkiye'deki şeyinden de bahsetmiyorsunuz, yayılmacılığından. Yani daha ne kadar bahsedebiliriz bilmiyorum ama şimdi İran'la ilgili bir şey söylediğin zaman da mesela gene İran'la ilgili o anlaşma haberinde işte İran Büyükelçiliğinden tutup aramışlardı beni. Yani şey diye, ya neden böyle bir şey, bu haberi neden ortaya çıkardınız filan diye. Halbuki haberi yayınlayan da bir İran sitesiydi. İlk olarak yayınlayan, işte Türkiye'de Diyanet ile İran arasındaki o dini işbirliği anlaşmasını filan. Ya Türkiye'deki bazı troll hesaplar da onun yalan olduğunu filan söylediler ama haber yalan filan değil. Gayet Diyanet kendisi bile yalanlamadı öyle bir şeyi. Yani bunun gibi İran'ın işte 5. kol faaliyetleri Türkiye'de gerçekten güle oynaya, bağıra bağıra, elini kolunu sallaya sallaya bu şekilde faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Bu yani bunları yapan yönetici kadro değil de ben bu halka dediğim gibi yani ne yaptıklarının bence tam olarak farkında değiller. Biraz daha konuyu araştırmalarını tavsiye ediyorum yani.
Tabii. Ya bu konuda Türkiye'de İran'ın yaptıklarına dair çalışmalar da yapılabilir ama yani dediğim gibi yurt dışındaki şeylere dair bunu yapmak biraz da kolay oluyor. Yurt içindeki meselelerde farklı dinamikler giriyor devreye.
Tabii.
Atıyorum burada Batı Sahra'dan bahsederken veya işte Pakistan'da olan bir şeyden bahsederken daha rahat olabiliyorsun ama Türkiye'deki bir şey konu olduğu zaman yani o kadar aynı
tabii rahat ol tabii tabii. Ya mesela şu an İran mesela gazı kesti biliyorsun Türkiye'ye belli bir dönem. Şu an açmadı hala bildiğim kadarıyla. Açtım açmadı mı tam takip edemedim süreci. İşte teknik arıza dediler ama yani İran tarafı dedi teknik arıza diye. Yani baktığın zaman nasıl diyeyim, neden gazı kesti tam net olarak bunu kimse bilmiyor. İran'ın neden gazı kestiğini. Belki de evet. Türkiye'nin İran'la bu kadar, İran'ın bu faaliyetlerine bu kadar pasif kalmasının nedeni belki de İran gazına olan bağımlılık. Bilemiyorum yani.
Ya birçok konuda bir şey var. Rusya konusunda da şey. Ya buna rağmen mesela hani geçen yayında da şey yaptık. İşte Almanya'nın mesela nükleer santrallerini kapatması, buna zorlanması evet. Biraz. İşte yani Türkiye'nin şu an bu enerji ithalatına yönelik bağımlılığı sürdüğü sürece bağımsız, çok bağımsız bir dış politikaya sahip olması da pek
yok olamaz tabii tabii.
Yani
ya tamam her ülke bağımlıdır dış politikada bağımlı olduğu dinamikler mutlaka vardır da bu biraz fazla yani öyle söyleyeyim sana. Yani baktığın zaman ya öyle bir şey ki İran'ın verdiği desteği safi bir destek olarak görüyor insanlar. Ya mesela burada hemen onun önüne şey örneği konulabilir. İşte Zakzaki örneği konulabilir Nijerya'daki. Ya adam Sünni bir din adamıydı orada. İran onu işte gide gele yardımlarla desteklerle işte İran'a geliyor, dersler alıyor, yeniden gidiyor falan. Adam şu anda Şii oldu kendisi ve tamam. Oradaki Nijerya'daki kitleleri de peşindeki kitleleri de Şiiliğe çağırıyor. Orada misyonerlik yani bir tür misyonerlik faliyeti yürütmeye devam ediyor orada yani.
Baktığı burada zaman. Şuna da değinmek lazım. İran hiçbir zaman bütün yumurtalarını aynı sepete koymuyor. Birçok farklı grup, birçok farklı yapılanma üzerinden bunu inşa ediyor ve hepsinin işte mezhep yaklaşımı farklı, hepsinin siyasi yaklaşımı, söylemleri farklı. Tabii. Kimini bakıyorsun işte Gazze'deki İslami Cihat Örgütü mesela.
Evet.
Tamamen Sünni bir hareket ama aynı tamam. Gazze'de İran Sabirin Hareketi diye bir hareket çıkarmaya çalışıyor. Bunlar da Şii mesela. İşte Hamas'a yönelik destekleri ve politikaları daha farklı.
Ya işte yani, bu... Şey de diyorlar ya mesela Hamas'ı destekliyor. Bir şey dediğin zaman da sana şey diyenler oluyor. Şimdi Gazze'de durum farklı. Hamas'a verdikleri destek hani Hamas destek alıyor İran'dan ama bunu eleştirmek pek doğru değil. Hani ben buna da katılmıyorum. Yani çünkü ya İran gerçekten bak bu konularda çok akıllıca, çok sinsice hareket ediyor. Yani bugün Hamas'a verdiği desteği kesinlikle boşuna vermiyor İran. Yani Hamas... Tabii ki Hamas'a da burada şey yapmıyorum, çok kınamıyorum yani. Çok belki de çok çaresiz durumda kaldılar. İran'dan destek almak zorunda kaldılar ama yani denize düştüğün zaman sarılabileceğin en son yılan yani İran.
Ya burada şu da var, ben şunu da şey yapıyorum yani burada ya o gruplar, o tarz gruplar temelinde söylüyorum. Şimdi bütün gruplar bu dinamikle hareket etse ortada bir ne bileyim ilke ile açıklanacak bir mücadele kalmıyor. Suriye'deki gruplar da mesela İsrail'e destek olup İran işte Esed rejimine karşı tamamen Filistin meselesini göz ardı etse. İşte veya Çeçenistan'daki gruplar bir benzerini yapsa. Yani bu nasıl diyeyim, artık bu yapıldığı zaman çok fazla ilkelerle açıklanıp desteklenip böyle çağrısı yapılacak bir şey kalmıyor ortada. Ya tabii ki burada Hamas'ın, Gazze'deki diğer grupların durumu da malum. Ya senin dediğin gibi yani kınamak da ayrı bir nokta ama işte mesela Halit Meşaldi yanlış hatırlamıyorsam 2006'da Rusya'ya gidip işte Çeçenistan, Rusya'nın tamamen iç meselesi şu bu tarzı açıklamalar yapıp
evet.
Farklı bir nokta ve bu şu da değil yani mecbur da kalınabilir bu ayrı ama bugün İran İslam dünyasındaki en büyük meşruiyetini Filistin'e verdiği destekle sağlıyor ve bu tarz açıklamalar İran'a dair tamamen İran'ın kendi meşruiyetini sağlamasına yarıyor. Bir dinamo görevi görüyor. Yani bunlar basit herhangi bir açıklama değil. Tamam, o ona mecbur kalıp öyle bir açıklama yapıyor ama İslam dünyasında olup bitenler Filistin'den ibaret değil ki. Filistin'e yarıyor aynı şey. Irak'la Suriye'ye yaramıyor mesela. Yani daha farklı bir...
Şimdi gene mesela Hasan Nasrallah, Süleymani, Abdülmelik Husi posterlerini falan yaktılar Gazze'de. Hemen gene Hamas bir açıklama yayınladı. Kınadı yani bu yakmaları falan filan. Yani eğer bu ileri giderse Hamas bunları yakanlara, İran karşıtlarına karşı operasyon bile gerçekleştirebilir. Yani
zaman zaman oluyor o tarz şeyler, biliyorsun bu bir kişiyi gözaltına almış.
Evet. Yani bu, yani baktığın zaman eğer ki Hamas'ın İran'dan destek alıyor olmasını belli bir yere kadar anlayabilirsin ama İran karşıtlarına yönelik operasyon gerçekleştirip gözaltılar falan başlattığı zaman artık bu işin nereye gittiği görülüyor yani. Yani Hamas Gazze'de İran'ın polisliğini üstlenirse bu iş demek ki farklı bir yere gidiyor artık bu iş yani.
Tamam ya, zaten bu İran Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı işte arkasına çeşitli evet. milis gruplarının bayrağını, Hamas'ın da bayrağını koymuş. Yani bu şu demek, bunlar benim uzantım.
Tabii.
Ya Hamas aslında organik olarak İran'ın uzantısı olan bir yapı değil. Ama tabii. bu pozisyona sokuluyor İran tarafından da bilerek ve yani Hamas'tan hiçbir üst düzey isim çıkıp buna karşı bir açıklama yapmadı, yapamadı. Sıkıntılı olan nokta bu. Burada tamamen Hamas İran'ın ajandasına dahil ediliyor.
Hayır, ne yapabilir ki? Şeyi hatırlamıyor musun? Kasım Süleymani öldüğünde İsmail Heniye işte Tahran'a gidip şey dedi yani, ben bizzat canlı izledim yani Cezire'den. Yani Kasım Süleymani Kudüs şehididir diye defalarca ya destek tamam alabilirsin de sen tamam artık yani bak ya, ama bu şey yani ya çok böyle nasıl diyeyim, girdiği kaba göre şekil alan bir şey olmaya başlamış artık bu olay. Yani gidiyor mesela İran'a gidiyor, işte Kasım Süleymani şehittir diyor. İşte Rusya'ya gidiyorlar, Çeçenistan'ın iç meselesidir diyorlar. İşte yarın bir gün bizim bu bahsettiğimiz şey de olacak yani. Hani Pakistan'a diyoruz ya, Çin'le ilişkileri iyi olduğu için, ekonomik anlamda bağımlı olduğu için Doğu Türkistan'da ne olduğunu bilmiyorum diyor mesela Başbakanı
İmran
Khan. Ya şimdi o da diyor orada ne olduğunu bilmiyor. Yani yuh derler yani adama. Senin sınırın ya var yani Doğu Türkistan'da.
Dediğim gibi açıklama ya bir şey yapamamak bunlara çok normal. Veya işte resmi olarak, aleni olarak açıklama yapmayıp da işte saman altından su yürütmeye çalışmak falan, bunlar normal şeyler. Yani kimse çıkıp İmran Han'dan böyle ortalığı yıkmasını beklemiyor ama böyle olunca da ne bileyim saçma oluyor ya. Devam edelim. İran destekli Şii grup Irak'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne drone saldırısı düzenledi. Vadel Hak Tugayları veya dronlarla hedef aldı. Dronlar düşürüldü sanırım ama bu benim hatırladığım kadarıyla Irak'tan doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef alan ilk saldırı oldu. Bu gruplar da şey yani, bunları da incelemek lazım. İran biliyorsun Şii milis grupları kullanıyor. Bu Şii milis gruplar da kendilerine paravan olarak yeni milis gruplar çıkardı. Yani ve yeni yeni çıkıyor işte. Geçen Başika'daki Türk üssünü vuran işte Ahrar Sincar mı ne öyle bir grup ilan etmişler. Yine bir Şii milis grup. Bilinmeyen bir grup. Yani işte farklı yerlerde saldırılar için farklı gruplar kuruluyor. Bu da İran'ın işte milis grup politikasını özetleyen bir şey. Matruşka gibi içinden çıkıyor farklı farklı gruplar.
Valla matruşka iyi bence. Bunlar amip gibi biraz. Yani kendi kendilerine çoğalıyorlar durup dururken. Bu ama bu saldırılar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar dikkat edersen Yemen'de ortalığın biraz durulmasına neden oldu. Yani ilk işte Husiler biliyorsun Birleşik Arap Emirlikleri'ne balistik füze ve insansız hava araçlara saldırılar gerçekleşti. Dronlarla daha doğrusu. İşte buradan da gerçekleşti. Sonra Birleşik Arap Emirlikleri şeyi falan vurdu. Sana'yı falan vurdular gene Suudi Arabistan'la birlikte. Sonra Husiler tekrar vurdu. Ardından şu anda bir şeylik var. Yani bir savaşta bir sakinlik var öyle söyleyeyim yani.
Evet. Ya burada şunu da eklemek lazım aslında biraz olaya şey yaklaşmak için. Ya Birleşik Arap Emirlikleri öyle masum bir ülke de değil yani. Yani burada Birleşik Arap Emirlikleri de Yemen'in altını üstüne getiren bir ülke. Yani burada nasıl diyeyim yani Husilerin ya da herhangi bir grubun refleks olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alması da böyle çok anlaşılmaz bir şey değil yani. Ha, Suudi Arabistan'daki saldırılar çok daha rastgele oluyor biliyorsun. Siviller ölüyor genelde. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki de sivil öldü ama daha böyle liman bölgesindeki gemileri falan vurmaya çalıştılar.
Yani evet.
Yani burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin pozisyonuna da değinmek lazım. IŞİD liderinin öldürüldüğü saldırıya geçeceğiz. Ekleyeceğim bir şey varsa.
Yok geçebiliriz bence. Tamam. Biraz onu konuşalım.
Aslında haftanın en dikkat çekici gelişmesiydi. Tamam. Bir baskın gerçekleştirdi. Suriye-Türkiye sınırında ABD hava indirmesi gerçekleştirdi ve IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi. Bu tabii künyesi Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi diyorlar. Öldürüldü. Başta işte kimin hedef alındığı konusunda bazı kafa karışıklıkları vardı. Hatta ben İşte El-Kaide lideri Zevahiri falan öldürüldü diye şey yaptım. Dedim artık ya onlara da bir mana verdim. Yani herhalde bir maksatla o haberleri birileri paylaştı diye düşünüyorum. Artık nedir bilemeyeceğim. Baskında açıkçası en fazla bence dikkat çekmesi gereken fakat kimsenin neredeyse konuşmadığı 19 yahut 10 sivilin hayatını kaybetmesi. İşte 6'sı çocuk, 4'ü kadın. ABD de işin içinden şöyle sıyrıldı. Dedi ki IŞİD lideri kendi kendini havaya uçurdu. Siviller o yüzden öldü. Tabii ki ABD burada herhalde sivil kayıplar konusunda açıklamalarına güvenilecek en son taraf. İşte Kabil'deki saldırıdan sonrasını hatırlıyorsun. En sonunda ABD'nin vurup sivilleri katlettiği ortaya çıkmıştı. Burada da muhtemelen benzer bir şey oldu. Sen bir videoda yayınladın bu saldırıyla ilgili geçtiğimiz gün. Senin notların neler bununla ilgili?
Ya bu saldırı belli. Şu an resmen öldüğünü açıklamadı IŞİD yapılanması. Yeni tırnak içerisinde halifelerini atamadılar henüz. Ama yani şu benim bence dikkat çekilmesi gereken nokta yani kısa bir süre içerisinde yaklaşık 2 sene içerisinde diyelim öldürülen ikinci IŞİD emiri. Yani IŞİD lideri, ikinci IŞİD lideri ve ikisi de birbirine yakın bölgelerde yani Türkiye sınırında işte İdlib'de birbirine çok da uzak olmayan noktalarda ikisi de Amerika'nın indirme operasyonuyla, gece yapılan indirmelerle öldürüldü. Ve şöyle enteresan da bir şey var. İki operasyonda da Türkiye'den taş atımlık bir mesafe olmasına karşın Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde şey yapmıyor. Yani Türkiye ile bir koordinasyon içerisinde olmadı bu operasyonlarda. Bağdadi yanlış hatırlamıyorsam Trump döneminde öldürülmüştü. O dönemde Türkiye ile herhangi bir işbirliğinden bahsedilmemiş. Yine hatırladığım kadarıyla. Burada işte Ebu İbrahim el-Haşimi'nin de öldürüldüğü operasyonda Biden çıktı. Aksine yani orada Türkiye gibi senin bir nasıl diyeyim müttefiğin var sözde de olsa bir müttefik ondan bahsetmek yerine Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü bir yapılanmaya teşekkür ediliyor. İşte PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ismi verilen yapılanmaya teşekkür ediliyor. Hatta Amerikalı bir yetkili öyle bir açıklama yapıyor ki yani biz onlara minnettarız işte onlar olmasaydı yani bu operasyonu yapamazdık minvalinde açıklamalarda bulunuyor. Yani onların ciddi bir katkısı olduğu ifadesini kullanıyor. Ya keza o videoda da bahsetmiştim. Yani Amerika'nın bu mesafesi, Türkiye'ye olan mesafesi sadece Suriye konusunda değil, bugün Ukrayna'ya baktığında da görülüyor. Yani Ukrayna'da da Türkiye'nin Ukrayna'daki Kiev yönetimiyle gayet iyi ilişkileri var.
En fazla destek olan da neredeyse NATO'dan Türkiye, Ukrayna.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye üzerinden yürümüyor Ukrayna'ya. Yani Türkiye'yi denklem dışı bırakmış gibi görünüyor bu tür şeylerde.
Ya ama burada ben sözünü kesiyorum. Şuna da bir değinmekte fayda var. ABD'nin Tel Rifat bölgesinde yok askeri Suriye'de. Yani Suriye'nin doğusunda var. Buradan İdlib bölgesine getirmesi için Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerden geçmesi gerekiyor. Yani bunu habersiz olarak geçmiş olması mümkün mü? Nasıl mümkün? Ne olmuş olabilir buna da?
O yapabilir. Onda bir sıkıntı yok Amerika için. Yani burada mesela Amerika'nın Rusya'ya haber verdiği ortaya çıktı. Biliyorsun operasyondan önce. Ama Türkiye haber verdiğine dair herhangi bir açıklama olmadı. Operasyondan önce Rusya bilgilendirilmiş. Yani çıkan haberlere göre. Bunu Amerika da yalanlamadı. Rusya da yalanlamadı bu haberi. Dolayısıyla ve mesela orada saldırının zamanlaması da bir anlamda manidar. Çünkü şimdi birisi demiş yorumlarda, ne zaman Türkiye PKK'nın üstüne yürüyecek olsa IŞİD lideri ABD sınırında öldürülüyor. Bu biraz böyle olayın komplo teorisine kaçmak gibi oluyor. Evet, saldırının zamanlaması manidar ama Amerikan raporlarına baktığın zaman, istihbarat raporlarına, Haşimi'nin bir süre, hatta uzun sayılabilecek bir süre takip edildiği ortaya çıktı, biliyorsun. Yani takip edilmiş ama verilerine şimdi biraz çelişkiler var. Bazı açıklamalarda Haşimi'nin hareket ettiği, oradan çıkıp bir yerlere gittiği, orada rahatça hareket ettiği falan söyleniyor. Ama Amerikan istihbaratına dayandırılan raporlarda Haşimi'nin çıkmadığı evden, hareket etmediği filan, bu da ifade ediliyor ve aylar, birkaç ay diyebileceğimiz süre takip edildiği de ifade ediliyor. Demek ki hedefe çok önceden belirlenmiş ve tabii ki Amerika bu süreci, yani saldırının gerçekleştireceği zamanı da kendisi seçiyor. Yani tabii ki bunu bulup hemen şey yapmıyorlar, yani etkisiz hale getirmek gibi bir siyaset izlemiyorlar. Yani bunun biraz da dış politikaya etki edebilecek şekilde ayarlıyorlar. Nitekim burada da işte Haseke'deki o hapishane baskını falan olmuştu IŞİD'lilerin. Onun ardından gelmesi de olabilir. Burada biliyorsun işte, yani nasıl diyeyim, Haseke'de YPG'ye böyle biraz şey oldu. Dediler, beceriksizlik yüklendi onlara. Nasıl böyle bir şey oldu? Dışarıdan bir IŞİD grubu geliyor senin kontrolünde, kenti basıyor ve hapishaneden bir sürü adamı serbest bırakıyor. Bu operasyonda da YPG'ye teşekkür edildi. Yani iki farklı Amerikan başkanı teşekkür ediyor, düşünebiliyor musun YPG'ye? Bu işte onları biraz onore ettiler. Ama burada Türkiye PKK'ya operasyon gerçekleştireceği sırada IŞİD lideri hedef alındı falan. Yani bunu ben pek bağlantı kuramıyorum yani arada. Hatta Türk medyasında işte şey de çıktı. Haşimi'yi oraya PKK getirmiş. İşte şu kadar kilo altın vermiş falan filan. Yani bu hep böyle paparazzi haberleri bizde çıkıyor. Yani bunlar paparazzi haberleri. Ya şimdi oradan oraya gelecek, yani eğer senin geçeceğin bölge PKK kontrolündeyse zaten seni PKK getirecek. Yani seni Suriye'nin içerisinde nereden, hangi kimliğin kontrol ettiği bölgedeysen onlar seni geçirirler. Yani Singapur güvenlik güçleri seni oradan oraya geçirmez yani Suriye'nin içerisinde. Ya, ki böyle bir şey varsa da bilmiyorum yani. Bir Irak popülasyonu da var bir de Suriye'de. Bu adam Iraklı sonuçta. Irakların yaşadığı bir bölge olduğu da ifade, Irakların çokça olduğu bir bölge olduğu da ifade ediliyor oranın. Pek bilinmese de. Hani o yüzden de rahat bir şekilde şu zamana kadar orada şey yapmış yani. Varlığını devam ettirmiş. Tabii burada şey de, şunu ekleyeyim, hemen sana bırakacağım sözü. Türkiye sınırında öldürülmesi iki IŞİD liderine, son iki IŞİD liderinin de. Burada hemen Batı şeye üzerinden yükleniyor bazı böyle işte Türkiye muhalifleri. Türkiye işte destek veriyor da onlar orada barınabiliyorlar falan diye. Açıkçası bu da bana pek mantıklı gelmiyor. Hani öyle söyleyeyim. Bence gayet şey yapabilecekleri bölgeler. Gayet rahat bir şekilde.
Ya Suriye'de belki birinin en rahat bir şekilde ortadan kaybolabileceği yerler yani. Çünkü kimin kim olduğu, nerede olduğu belli değil. Atma çok kalabalık bir yer.
YPG'nin YPG'ye yararı olabilir. Yani şöyle, YPG, şimdi Amerikan başkanı bile bu yapının artık ismini anıyor ve onlara teşekkür ediyor, SDG'ye. Bu onlara daha meşruiyet kazandırıyor. Yani bu bakımdan bir şey olabilir. Ve her geçen gün tecrübelerine de tecrübe katıyorlar. Bu anlamda askeri tecrübelerine. O indirmede muhtemelen muhtemelen değil yani vardı bence YPG'lerde. Ortak operasyona katılmışlardı Amerikalılarla muhtemelen. Çünkü bu Amerika hiçbir ülkesi dışında hiçbir yerde yanına oranın, bölgenin insanı olmadan bu tarz bölgenin askerleri, kendi kurduk kukla yönetimlerin askerleri olmadan bu tarz operasyonlar gerçekleştirmez.
Evet,
bir yardım etmiştir, evet.
Bir diğer mesele de işte IŞİD'in henüz bir açıklama yapmamış olması. Bu da dikkat çekici geldi bana. Yani bu tarz gruplarda aslında olan bir şey. Aylar sonra da açıklama geldiğini görüyorduk. Fakat IŞİD işte önceki lideri Bağdadi ölünce da hem Bağdadi hem Adnani aynı gece, yani bir gece arayla daha doğrusu öldürülmüştü. Hı hı. İkisine dair de aynı gece açıklama yaptı IŞİD. Ancak buna dair henüz bir açıklama yapmış değil. Bu da ayrı bir nokta. Yani onların açıklaması da bekleniyor. Olaya
ama şimdi
dair.
Amerikan başkanı çıkıp da böyle bir şey teyit ettiği zaman bu büyük ihtimalle doğrudur yani.
Öyle ben söyleyeyim. Doğruluğu yanlışlığından ziyade grubu,
teyit etme, onlar evet şey yapmadılar ama
ekseri bakımından.
Ya şimdi onlar açısından, IŞİD açısından şöyle söyleyeyim sana, çok büyük bir şey bu. Yani liderin kaybı değil aslında. Yani çok büyük bir zafiyet, öyle söyleyeyim sana. Yani senin emirinin, senin liderinin Amerika buldu ve bir gecede onu elimine etti. Yani bu kendi içerisinde şu anda ciddi şeylere, parçalanmalara bile yol açabilir. Yani bu bir onlar açısından baktığında bir istihbarat zafiyeti yani. Yani kaldığı evi buldu, düşünebiliyor musun? Ailesiyle birlikte işte kim, çoluk çocuk belki de onun ailesiydi yani ölen.
Tabii öyle söylüyor. Biden öyle söyledi zaten.
İşte ha, değil mi? Baktığın zaman bu çok büyük bir şey. Yani sadece bunu takip ettiğini de bilmiyoruz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri o bölgedeki takibini bence devam ettiriyordur ve tespit ettikleri başka adresler de vardır muhtemelen. Onları da şu an takip altında tutuyorlardır. Zamanı geldiğinde istediği bir vakitte de saldırı gerçekleştirip onları da elimine etmek isteyecektir. Ama burada gene şöyle bir şey var. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir saldırı gerçekleştirirken özellikle insan savaş araçlarıyla bunu sadece askeri olarak gerçekleştirmiyor. Yani birisini bulup da onu direkt olarak imha etmeye onunla gitmiyor. Onu buluyor, takip ediyor ve kendi siyaseti için, kendi çıkarları için sahadaki dengeleri etki edebilecek nasıl bir şey olursa ona göre bir zaman aralığı belirliyor. Mesela bunun en bariz örneğini işte HTŞ'nin kontrolündeki bölgelerde görebiliyorduk. HTŞ ile bir kişinin arası açılıyordu mesela, tartışıyorlardı. Nasıl? Ondan sonra o kişi Amerikan hava saldırısına hedef alınıyordu. Dolayısıyla olağan şüpheli HTŞ oluyordu. Böyle söylentiler çıkıyordu hatırlıyorsan. HTŞ Amerika'ya bunun koordinatlarını vermiş olabilir falan gibisinden. Hatta burada da aynı şey yaşandı. Bir gece, aynı gece bir Tunuslu birisini HTŞ gözaltına aldı. Hurrasettin'den olduğu öne sürülen. Tunuslu'yu gözaltına aldıkları gece burada indirme oldu. Aynı gece yani birkaç saat var arasında. Hemen şüpheler ona evrildi bu sefer filan. Ama bunlar tabii ki pek bence yani pek doğruluk payı olmayan şeyler.
Evet ya, ayrı bir mesela şey de vardı işte IŞİD liderlerine burada işte Hurrasettin mensupları işte korunak sağlıyor, barınak sağlıyor vesaire. Bu da atılan bir iddia. Ya orada ortaya atılan iddiaların haddi hesabı yok. Evet. Biliyorsun Hurrasettin liderleri daha kendisini zor koruyabiliyor da gözaltına alınmaktan. O yüzden yani bu bölgede biraz daha farklı bence bakmak lazım dinamiklere. IŞİD liderleri konusunda da. Yani bölge çok kalabalık bir yer. Atma özellikle. Çok mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kimse kimseyi tanımıyor neredeyse. O yüzden bölgede olması yani normal. İlerleyen günlerde daha yankılarını büyük ihtimalle
bundan sonra ne olabilir bu saldırıdan sonra? Biraz da aslında ona şey yapmak lazım.
Tabii. Yani ilk olarak hep herkes şunu bekliyor. Özellikle bölge araştırmacıları. IŞİD'in olayı doğrulayıp yeni lider açıklaması ve daha sonra biliyorsun yani geçen Bağdadi öldüğünde de aynı şey olmuştu. IŞİD'in kollarının grubun yeni liderine bağlılık yemini ettikleri açıklamalar, video açıklamalar yayınlaması. Bu da aslında işte grubun ne pozisyonda olduğuna dair biraz daha net bilgi verecektir. Büyük ihtimalle 3 aşağı 5 yukarı kollarının tamamı açıklamalar yayınlayacaktır. Ama tabii önceki döneme nazaran şu an etkinliği daha az olan kollar var. İşte Sina Yarımadası grubunun mesela o dönemde etkinliği daha fazlaydı. Şimdi çok azalmış durumda. İşte keza Afrika'daki gruplar, işte Kongo çevresinde daha güç kazandılar, Mozambik çevresinde, fakat Batı Afrika'da özellikle El-Kaide'ye karşı daha alan kaybettiler. Bunların işte açıklamaları, açıklamalarında paylaştıkları videolardaki detaylar vesaire inceleme konusu olacak. Ama öncelikle dediğim gibi yani grubun haber ajanslarından değil de merkez yapılanmasından gelecek bir açıklamayı bekliyor bölge araştırmacıları.
Muhtemelen gene Iraklı birisi olacaktır. Ve gene Kureyşi olması gerekecek zaten. Bir şekilde bir yerden Kureyş'e de bağlayabilirler. Bu İbrahim, Ebu İbrahim'in, Abdullah kardeşin nasıl diyeyim, Kureyşi olduğu biliyorsun çok tartışmalıydı. Kendisi Türkmen asıllı birisi.
Tabii.
Ve artık yani asimile olmuş bir
yani... Aslında Türkmen şeyi de biliyorsun yani bölgede işte Türkmenleşen bazı Ermeni nüfus var. Oradan olduğu iddia ediliyordu ki daha sonra Araplaşmış bir nüfus zaten.
Evet, tamam. Yani biraz daha kurcaladığında evet Ermeni, yani aslının Ermeni olabileceği de ifade edilmişti.
Bu bilgiyi iyi ki Türkiye'deki araştırmacılar, medya falan duymadı. Yani bu gerçekten çok böyle yani başımızı ağrıtırdı. Sürekli işte IŞİD'in lideri Ermeni şöyle
konuşuyor. Ermeni demiyoruz ama aslı oraya dayanabileceğine dair böyle, böyle veriler vardı.
Yapmada kimin aslı?
Yani Kureyş'e dayanmadığına dair yani öyle söyleyeyim sana. Ama işte halife olabilmesi için Kureyş'ten olması gerektiğinden o yüzden onu bir şekilde Kureyş'e bağlamışlardı. Şu anda da işte Haşimi de zaten oradan geliyor. Konuşmuştuk seninle.
Yani Haşimoğullarından.
Evet, yani Kureyş. İbrahim'in İbrahim diyorum, IŞİD'in yeni liderinin de dolayısıyla Irak'tan olacağı kesin gibi ya, öyle söyleyeyim, ama bunda gene Kureyşli birilerini bulmaları gerekecek. Bakalım bu sefer kim olacak?
Evet, yine yani o Türkmen çevresinden olabilir, biliyorsun Türkmen
olur, çevresinin. Tabii tabii. Büyük ihtimalle gene oradan da olabilir. Evet,
eski kadrolardan zaten kalan kişiler büyük ihtimalle aynen yeniden liderli olacak ki yani arasından yakalananlar vesaire de vardı. Biliyorsun. Örgüt daha kendisi güvenlik açısından da yani güvenlik endişeleri bakımından daha emniyette olan, belki yine işte İdlib Türkiye sınırında yaşamakta olan birini seçecekler. Çünkü Irak şu an yani her ne kadar grubun en güvenli bölgeleri arasında olsa da geçmişte şu an işte İran destekli milis grupları ve PKK'nın peşmerge mesela etkisiyle güvensizleşmiş durumda.
Ya bu arada bak şunu da söylemek lazım. Yani IŞİD Suriye'yi yeni kullanmıyor. Yani yeni değil bu. Yıllardır yani IŞİD olmadan Irak İslam Devleti, yani Irak İslam Devleti olduğu dönemde de işte El-Kaide ile bağlı olduğu dönemlerde de zaten Suriye'de varlık gösteriyordu. Bu biliniyordu yani. Bu yeni bir şey değil. Hani bir anda Suriye Savaşı'nda Iraklılar Suriye'de varlık göstermeye başladı. Irak derken işte o şeyleri kastediyorum. Yani bugünkü IŞİD olarak isimlendirilen yapıyı kastediyorum. Bunlar bu dönem içerisinde yani 2011 sonrasında gelip Suriye'de konuşlanmadılar. Çok eskiden beri Suriye'yle bağlılıkları var. Yani mesela baktığın zaman işte Cevlani biliyorsun, yani Irak İslam Devleti döneminde Irak'ta bulunmuş bir isim. Irak İslam Devleti örgütü döneminde Irak'ta bulunmuş bir isim. Aslan kendisi Suriyeli ama böyle çok var yani. Ya çok Suriyeli Irak'ta savaşmıştı yani, öyle söyleyeyim.
Tabii tabii.
Ve bu yeni değil yani, burada yeni yeni konuşlanmıyor bu şeyler.
Tabii, özellikle Suriye'nin doğusunda zaten çok ciddi tabii bağlantıları vardı. Suriye'nin içinde de büyük ihtimalle gerek hücreler gerekse işte network vardı yani.
Ya tabii vardır. Aynen, ya bu sınırlar var. Şey değil ki, komple böyle bir beton duvar yok ki orada yani. Öyle tabii bir sınır algısı yok zaten.
Buna dair ekleyeceğim bir şey yoksa bu gündemi artık geride bırakalım. Haftaya belki yeni açıklamalarla, yeni beyanatlarla farklı bir değerlendirme yaparız. Evet. Myanmar diyeceğiz. Myanmar'da darbenin birinci yılı oldu biliyorsun. Junta bir yılda yüzlerce kişiyi idama mahkum etti. Birçok kişi işkenceden geçti. Aslında her darbeden alışkın olduğumuz bir süreç bu. Bu gölge hükümetin, yani darbeyle aslında devrilen ama faaliyetlerine bir şekilde devam eden hükümetin İnsan Hakları Bakanı tarafından açıklandı. Bir diğer açıklamada Junta'nın başındaki generalden geldi. Dedi ki 9437 saldırıya maruz kaldık bir senede. 367 subay, Junta'cı subay suikastlarla öldü. 336'sı yaralandı. Açıkçası ben şaşırdım bu rakamlar karşısında. Yani acaba Junta göstericilere karşı, gruplara karşı hamlelerini meşrulaştırmak için mi bu söylemleri kullanıyor diye. Fakat bağımsız kaynaklardan da 3 aşağı 5 yukarı doğrulayabildim bilgileri. Birçok silahlı grup teşkil edilmiş durumda şu an Myanmar'da. Bunlar da yer yer görüntüler paylaşıyor. bilindiği gibi ayrılıkçı, etnik ayrılıkçı gruplar vardı Myanmar'da. Fakat bu yeni kurulan gruplar asli etnik unsurun mensupları ve muhaliflerden müteşekkil. Burada da artık böyle iç savaşı andıran bir sürece girildiğini söylemek mümkün. Yavaş yavaş devam edelim Hindistan'dan. Hindistan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmıyor. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde uzun süredir protestolarına devam ediyorlar okullara alınmak için. Hindular da tam tersi karşı, başörtüsü karşıtı protestolar gerçekleştiriyor. Biliyorsun Müslümanlara yönelik baskının çok ciddi derecede arttığı, artık bir soykırım noktasına ulaşmaksından endişe edildiği bir dönemden geçiliyor. Bu da ayrı bir gelişmeydi. Bu şu açıdan biraz dikkatimi çekti. Hindistan biliyorsun Batı tarafından işte dünyanın en büyük demokrasisi olmakla taltif edilen ve işte müttefik seçilen bir ülke. Özellikle Çin'e karşı bu pozisyon var ama işte bu haberler Batı medyasında neredeyse hiç yok. İşte ama işte Taliban kadınların işte eğitimine mani oluyor vesaire gibi haberleri çok fazla görüyoruz. Ya bu da aslında her zaman Batı medyasının biraz samimi, biraz değil tamamen samimiyetsiz olduğunu aslında gözler önüne seren bir durum. Ben El Cezire tabii haricinde hiçbir medya organında görmedim bunu. Öyle söyleyebilirim ben.
Ya evet, burada yine mevzunun İslam'a olduğunu bence çok net bir şekilde gördük. Yani neden? Mesela bakıyorum bazı özel hesaplar var. Troll değil bunlar yani. İşte BBC muhabirleri falan böyle onaylı hesaplar var. Sürekli olarak gün sayıyorlar işte şu kadar gün Taliban kızları okullara almadı falan diye. Böyle bir şey de yok halbuki yani. Konuştuğumuz bütün kaynaklar kızların okullara gittiğini, eğitim sisteminde işte bazı düzenlemelerin yapıldığı yerlerde bunun biraz daha geç vakitte gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Ama o zaman bakıyorsun herkes işte Taliban kızların okula gitmesine izin vermiyor. Afganistan'daki yönetim kızları okula almıyor falan filan. Tamam, okey. Ama buraya bakıyorsun yani Hindistan'da gerçekten çok büyük bir zulüm var. Sadece bu başörtülü öğrencilerin okullara alınmama meselesi değil ki. Yani Müslümanlar öldürülüyor orada. İbadethaneleri, kutsal mekanları yıkılıyor, hedef alınıyor. Buna karşı hiçbir şey yok. Yani baktığın zaman eğer ki gerçekten kendilerini bir insan hakları aktivisti veyahut da artık kendilerini gazeteci, zaten bu dönemin en büyük şeyi bu herhalde, yani kendine gazeteci şeyi koyduğun zaman başına her şeyi yapabiliyorsun veya kendilerini işte gazeteci olarak atfedenler filan, yani baktığın zaman bunlara karşı sus puslar. Neden? Çünkü burada şey hedefte, yani İslamiyet hedefe alınmış, yani İslamiyet'e karşı yapılan bir şey var. Yani bu da işte gerçekten ne Afganistan, ne böyle başka coğrafya, ne Afganlar, ne Tacikler, ne başka birisi filan, hiçbirisinin bunların umurunda olmadığını bir kez daha teyit ediyor. Yani düşünsene, Türkiye'de bile ben haberleri takip ettiğimde ya bakıyorum, yani ben biliyorum, yani düşünüyorum o şekilde ki bu insanın Afganistan umurunda değildir, yani orada gerçekten ne olduğunu kesinlikle umurunda değildir. Onun için onun sadece yapması gereken, onun misyonu Afganistan'da olanlar üzerinden İslamiyet'i karalayabilmek. Yani dolayısıyla ya burada da ortak bir noktadalar zaten. Burada Hindistan da zaten İslam karşıtı bir ülke. O yüzden Hindistan'a karşı bir aksiyon almalarına gerek yok yani.
Burada yani sırf Afganistan değil, işte Filistin mevzusu geçen tabii Mayıs ayında hatırlıyorsun. Savaş kızışmış, İsrail Gazze'yi bombalıyor falan. Çok televizyonlarda arıza endam eden bir tane gazeteci, çok eski gazetecilerden, İşte bir yazı yazdı, işte Filistin davası İslamcıların eline düştü de solculardayken böyle değildi vesaire gibi. Yani ne alaka denecek bir pozisyon. Yani aynısını mesela Müslüman camiadan, Müslüman mahalle diyorlar, oradan biri benzer bir şey demiş olsa çok acayip bir şekilde linç edilirdi. İşte durum böyleyken sen bunu mu konuşuyorsun, siz nasıl insansınız vesaire. Ya o yüzden bilmiyorum, ben çok fazla ciddiye almıyorum. Türk medyasını da zaten elimden geldiğince takip etmemeye çalışıyorum.
Ben takip etmiyorum zaten de, ama ister istemez bazı şeyler gözüne çarpıyor yani. Tabii, öyle tabii söyleyeyim. Bunları neden mesela Hindistan'da olanları yok, görmüyorlar. Ama bu biraz da şey ya, yani bunların pek alıcısı olmaz yani Türk medyasında. Sana şöyle söyleyeyim, yani bugün TRT'nin bile verdiği haberi ben görüyorum. Yani iki kişi sokakta yürürken çarpışıp düşmüş. Bunu haber yapmışlardı ya. Ben bunu gördüm yani. Ya baktım haberin içine girdim. Yani dedim ki herhalde bir detay var. Yani yo, iki kişi sokakta yürürken çarpışıyor ve güvenlik kamerası bunu kaydetmiş. Bunu haber diye yayınlıyor. Bunu yayınlayan kurum da TRT.
Ya aslında yani böyle şeyler de olacak. Yani bu nasıl diyeyim, böyle haberler olur ama genelde şöyle Ay, yapıyorlar bu... mesela takip ettiğim şeylerde Batı'da. Farklı farklı aynı haber kanalı işte 4-5 ayrı şey açmış mesela, işte El Cezire
Evet,
Plus
evet.
böyle videolar veriyor. Ya ben mesela ya bunu görmek istemiyorum ben. Yani
Ya
sokakta
hayır
çarpışan
bu
iki kişiyi haber
tamam.
olarak görmek istemiyorum.
Ama bu öyle değil. Yani bu ne biliyor musun? Bu tamamen şey yani nasıl diyeyim? Rating yapan şeyleri servis ediyorlar
Doğru.
sadece. Bu yani bu bakıyor karşılığı yok. Şu anda bunun bir karşılığı yok. Ama Türkiye belki ileride işte Cumhurbaşkanı bir açıklama yaparsa deli gibi gündem olabilir bunlar. Çünkü medyanın büyük bir kısmı iktidarın elinde olduğu için söylüyorum. Veyahut da başka türlü Hindistan'a karşı bir politika geliştirilirse ki bunu hiç zannetmiyorum. Çok alakasız bir yer çünkü bir coğrafya. Öyle bir şey olursa yani Hindistan'da işte ne bileyim bir yere bağlarlarsa FETÖ'ye mi bağlarlar neye bağlarlar artık. Öyle bir şey olursa belki
Ya bu
gündem
aslında
olabilir.
doğrudan siyasi, ya kraldan çok kralcılıkla ilgili bir şey, siyasilerle ilgili olmasındansa. Yani sonuçta nasıl diyeyim ya, ülkeyi yöneten siyasi de her gündemi kendisi belirleyecek diye bir şey yok. Sen bir gündem yaparsın, siyasetin gündemini sen belirlersin medya olarak, gücün olsa. Ama işte ya
Normal
sen
ülkelerde öyle olabilir yani.
medya gibi, hani yani hep her hafta söylüyorum işte, medyanın gücü yoktur, gücün medyası vardır diyor
Tabii.
ya.
Ya ama
Yani
öyle ne oldu artık? Böyle de olmuyor bence artık. Bu yaşadığımız çağda gücün medyası tamam. Bütün medya senin olabilir ama baksana ben takip etmiyorum mesela.
tabii ben çok, ne bileyim,
Ama
ciddiye alarak çok kimsenin takip ettiğini de düşünmüyorum. Bir şey yok çünkü. Ya
evet.
ben burada yani biz şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye demiyorum ama ya bir şey, ben bilmiyorum, göremiyorum çok fazla bir şey. Ha, bazı işte yayın kuruluşları, özellikle işte batılı ülkelerin buradaki medya grupları, bunlarda 3-5 haber oluyor. Genellikle kendileriyle ilgili. Onlardan işte bir şey takip edebiliyorsun
Evet.
ama hakikaten sadece Türkçe bilen biri için çok sıkıntılı bu medya şeyi. Yani dünyada ne olduğunu, ne bittiğini bilmesi neredeyse imkansız. Ya bir tane işte pasta kuyuya düşen bir çocuk varmış ya. Ya sen de konuşmayı. Tabii ki bir haber yani. Ve işte üzücü bir
Tamam.
durum. Şey yapıyorsun filan. Ama dünyada yani medyanın bunu paylaşmasının sebebi işte insanları bir şekilde bilgilendirmek vesaire, reyting kazanmak. Ama insanların mesela bunu bildiği zaman pozisyon olarak değiştirebilecekleri bir şey yok. Ama dünyada
Tabii.
çocuklara yönelik çok fazla ciddi suçlar işleniyor. Rusya mesela Suriye'de çocukları bombalıyor.
Evet.
İşte ABD Afganistan'da bombalıyor. Medya bunu bildirerek bu çocukların hayatlarının kurtulmasını sağlayabilir. Çünkü çocukların başına bir şey geliyor ve sürüyor bu. Yani o yüzden tabii ki kuyuya düşen bir çocuğun da haberi yapılmalı ama yani zulme uğrayan, öldürülen, insan hakları ihlallerine
Tabii.
maruz kalan çocukların haberi yapılmalı ki bir şey değişsin. Yani sırf reyting olmamalı mevzu. Yani yeri geliyor bir haber yapıyorsun. Çok az kişi okuyor. Ama yani yapman gerekiyor onu. Biraz da bu
Doğru.
açıdan bakmak lazım diye düşünüyorum. Devam edelim. Ukrayna sınırından sevkiyatı sürüyor Rusya'nın. Son olarak Dağıstan'dan ve Çeçenistan'dan bazı birlikler sevk ettiler ve Kadirov'a bağlı askeri birimleri Ukrayna sınırına sevk ettiler. Bu da bu hafta Ukrayna'nın gündemindeydi. Yani sevkiyat devam ediyor. Bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ziyaret gerçekleştirdi Ukrayna'ya. Herhalde son zamanda işte devlet başkanı nezdinde ciddi ziyaretlerden biri oldu. Yani sevkiyatlar devam ediyor. Artık ABD Şubat başı dedi. Şubat'ın ilk iki haftası. Sürekli ABD'nin verdiği tarihler geçiyor ama bir şey olmuyor. Herkes Rusya'nın bir adım atmasını bekliyor artık. Bütün dünya oturdu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini bekliyor. Fakat sahada da çok
Ya
fazla
bu
askeri sevk
arada
yaptığını
ciddi
düşünüyorum.
ciddi bu bir Alman kaynağında gördüm de şu anda ismini unuttum. Bu Rusya'nın işgal sonrası nasıl diyeyim? İşgal sonrası bir kuracağı düzenle ilgili bir planın ele geçirildiği de iddia ediliyor. Basına yansıdığı, sızdırıldığı daha doğrusu iddia ediliyor. Bu da işte şeyi yani işgalin gerçekleşme ihtimalini daha da kuvvetlendiren bir şey oldu, bir bilgi oldu. İşte son olarak sadece askeri sevkiyatlar Kadirov'a bağlı birliklerden ziyade Rusya'nın en uç doğudaki bu Uzak Doğu Federal Bölgesi'ndeki Primorsky Krayı da denilen bir bölge var. Yaklaşık 7000 kilometre oradan uçup savaş uçaklarının Belarus'a konuşlandırıldığı haberi de vardı burada. Çok sayıda savaş uçağı yani tam sayı verilmedi. Ama tam bir filodan oluştuğu da ifade ediliyor ki.
Bu da çok acayip. Rusya ne bileyim ya bütün her taraftan böyle asker tabii, getirmeye muhtaç yani, mı cidden?
İşte kuzeyden de getirdi biliyorsun. Kuzey uçtan da getirdi askerlerini konuşlandırdı Ukrayna sınırına. İşte bu en son uzak doğu bölgesindeki federal bölgesindeki uçakları da getirip konuşlandırdı Belarus'a. Ki Belarus'a S-400 sistemlerini konuşlandırdığını da biliyoruz. Amerikan istihbarat raporlarına göre 30 bin asker konuşlandırabileceği de ifade ediliyor Belarus'a Rusya'nın. Ya tüm bunlara baktığında yani herhalde diyorsun bir şey olacak yani.
Tabii hiçbir şey olmasa da bir şey olacak gibi duruyor ama. Ha,
öyle görünüyor yani.
Asker sayısı da çok fazla Belarus'a giden falan. Yani Ukrayna'dan tabii girip Moldova'dan falan mı çıkacak?
Açıkçası... Afgan askerleri haberi de var. Yani bir gelişme. Yani şöyle o askerler eğitilmiş askerler. Amerika tarafından eğitilen askerlerdendi bunlar. Büyük ihtimalle Amerika'ya tahliye edilenler olabilir bunlar. Amerika da onları oraya göndermiş olabilir. Yani Ukrayna saflarında savaşması için. Benim duyduğuma göre o askerler orada eğitim veriyorlardı.
Hani bir muhabbet var ya bir insana para verdiğinde boş oturmasın diye taş toprak evet diyorsun. Bu da onun gibi yani sizi de o kadar eğittik bir işe yarayın bari.
Tabii.
Ya bu üzücü bir durum. Şey açısından Suriyeliler de işte Libya'da. Yani Rusya adına da Türkiye adına da işte
tabii.
gönderip
ya, başka Amerika gibi. Onları her yerde kullanabilir o askerler çünkü yıllarca eğitti onları yani evet. Rütbelerden bahsediyorum normal erlerden değil onları her yerde kullanılabilir yani kullanabilir.
Bu da artık böyle bir şey akım haline trend haline geldi artık herkes herhalde farklı farklı askerleri böyle sağda solda kullanacak. Pakistan'a geçelim. Belucistan'da Pakistan ordusuna yönelik bazı saldırılar vardı bu hafta. Herhalde son dönem belki de 2014 sonrasında yani yanlış olmaz bunu söylemek düzenlenen en fazla en ağır kayıp verdiği Pakistan ordusunun saldırıları oldu bunlar. İki ayrı karakola bir Panjgur'da biri de Nuşki'de yanlış hatırlamıyorsam iki ayrı saldırı düzenlendi. Panjgur'daki saldırıda 48 saatten daha fazla çatışmaların sürdüğü ifade edildi. Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu adlı grup üstlendi ve 100'den fazla hatta 150'den fazla yanlış hatırlamıyorsam Pakistan askerinin öldürüldüğünü ifade ettiler. Pakistan'da resmi sayı en son açıklanan 12 askerin öldüğü 23 askerin yaralandığıydı. Açıkçası büyük ihtimalle ikisinin ortasında bir şeydir. Yani 12 askerden fazla 100 askerden de az bir rakamdır. Yani Belucistan'da saldırılar ciddi bir şekilde artıyor. Bazıları işte İran'ı suçluyor bundan. Bazıları Afganistan'daki yeni yönetimin dahli olduğunu vesaire söylüyor. Artık bilemiyoruz.
Evet çok fazla saldırı olmaya başladı bu dönemde. Gerek Pakistan'ın kuzeyinde gerekse güneyinde Belucistan'lar da hareketlenmeye başladılar. Pakistan'a karşı ama Pakistan da tabii operasyonlar gerçekleştiriyor Belucistan'a karşı özellikle. O Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun mensuplarına yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor. Onların da kayıpları oluyor yani karşılıklı.
Evet. Ya Pakistan sivillere de aynı şekilde Belucistan'daki sivillere evet de yönelik bir şey oluyor. Ya durup dururken olmuyor bu tarz şey aslında. Hep işte X bir taraf suçlamıyor. İşte şu taraf Pakistan'ı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor falan diye de hiç kimse durup dururken bir şey yapmıyor yani. Afganistan'a geçelim son olarak. Devlet üniversiteleri yeniden açıldı. İşte gündüzleri erkekler, öğlenleri de kadınlar yanlış hatırlamıyorsam eğitim alıyor. Kadın erkek ayrıldı. Afganistan'da da gelişmeler hep böyle şey sivil gelişmeler oluyor. İşte bugün Kızılay Başkanı Kerem Kınık Afganistan'daydı. Temaslarda bulundu. Bunun dışında Afganistan'da bilmiyorum benim aktaracağım ekstra bir şey yok genel ya olarak.
Bununla ilgili de üniversitelere işte kadınların alınmayacağı falan bunun da propagandası yapıldı. Ya bunda bu o kadar büyük bir dezenformasyon var ki bu konular hakkında. Ya o kadar çok da mesaj geliyor şu doğru mu bu doğru mu falan diye. Burada devlet üniversiteleri açıldı ama onlar tabii ki yeni Afganistan yönetimi burada kadın erkeğin ayrı ayrı eğitim almasını istiyor. Ayrı kapılardan girmesini, ayrı sınıflarda olmasını. İşte sen de dediğin gibi ayrı vakitlerde düzenlenenler de var. Aynı vakit içerisinde ayrı sınıflarda düzenlenenler de var. Bu biraz da kapasiteye bağlı tabii. Burada da, bu arada üniversitelerin tamamı açılmadı. Yani Afganistan'da yaklaşık 90 tane üniversite var özellerde dahil olmak üzere. Yaklaşık 40 devlet 50 özel olması lazımdı. Hepsi aktif mi bilmiyorum. Bunların tabii ki iklim şartlarına göre yani ulaşımı olanlar açıldı yani öyle söyleyeyim. Tam kapasitede üniversiteler açılmış değil ama kadınların üniversiteleri yani eğitim almak için gittiğini artık net bir şekilde söylüyorlar yani.
Tabii. Ya şeyde de biraz Batı menşeli medyada da şey vardı. Bir ay önce işte kadınlar üniversiteye alınmıyor diye şeydi. Şimdi kadınlarla erkekler aynı anda giremiyor diye.
Yan yana gelmelerine izin vermiyorlar.
Yani o olduğu zaman da artık başka bir şey yapacaklar herhalde.
Bu oldu. Tabii bu memnun edemezsin yani. Evet yani Batı. Ya bir de neden şeyi kabul etmiyorlar onu da anlamıyorum. Neden illaki onların dediği oluyor ki? Neden illa onların istediği olacak ki?
Evet, batı değil, evet, aslında evet. Bu dünyanın çoğunda şey var da.
Yani ne oluyor yani?
Bu doğrudur. Yani bu batı da aslında işte seküler bir mantık, işte ilahi olanı reddeden bir mantık, insanı merkeze oturtan bir mantık var ama bunu dinleştirmiş ve kutsallaştırmış durumdalar. Bu insanın ulaşacağı en ideal noktadır. Bu noktada olmayanlar gericidir, yobazdır. Bu noktada olanlar aydınlanmıştır.
Ya görüyoruz
hepiniz
yani.
Bu noktada olacaksınız diyor. Sen bir haber paylaştın işte. Dünyanın en genç annesi diye böyle
evet.
Yıldızlarla sınırlar. 11 yaşında, babası da 10 yaşında.
11 yaşında dünyanın en genç annesi diye başlık atıyorlar
tabii,
ondan sonra.
Yani utanmıyorlar bu başlığa.
Ahlak var, yani. Ahlak sistemi falan tamamen çökmüş durumda zaten. Bunu bir de pazarlamaya çalışıyorlar yani. Bunu tabii. İhraç etmeye çalışıyorlar, düşünebiliyor musun?
Ve yani bunun varacağı nokta da işte bugün bir tane akademisyen mi doktor muydu ne işte çocuklarla işte cinsel ilişkiye girilebileceği, çocuğun rızası olduğu takdirde vesaire gibi söylemler artık geliştirmeye başladılar. Belki de 40-50 sene sonra Batı'nın dayattığı şey bu olacak.
Yani
40-50 sene sonra belki aile içerisinde bu yapılabilir gibi bir şey dayatacak. Yani 50 senede bir, 30 senede bir güncellenen bir ahlak ve etik anlayışından söz ediyoruz aslında. O yüzden memnun etmek mümkün değil. Yani Afganistan bugün dese ki kadın erkek tamam herkes birlikte yapacak. 10 sene sonra Batı diyecek ya güncelledik artık şartlarımızı, bakın yeni evet, şartlarımız evet. Buna göre yapın. Bu da ya bu ilginç olmaktan öte buradaki insanların dünya standartlarının bu olması daha ilginç.
Ya bir de insanlar şey biliyor musun? Baktığın zaman sadece bu doğuda Afganistan gibi coğrafyalarda falan savaşan batılı ülkeler sadece Amerika falan biliyorlar, biliyor musun? Mesela geçenlerde birisiyle konuşuyordum. Danimarka'da Danimarka askerinin Mali'de olduğunu duyunca çok şaşırdı. Aa, ne işi var yani Danimarka askerinin Mali'de? Çünkü hani bazı insanların gözünde Avrupa ülkeleri şey yani medeni toplumlar, artık aşmışlar olayı. Yani tamam her şey onlara göre, bizim yüzümüz onlara dönmemiz lazım. Adam ama Mali'yi işgal etmiş. Tamam. Yani Fransa'nın belki de Mali'de bu kadar işler çevirdiğini birçok kişi bilmiyordu. Zaten gündeme gelmiyordu bu düzgün.
Yani bunun sebebi de işte bu yani. Yani o haber İngiltere'den de yanlış hatırlamıyorsam. Dünyanın en genç annesi.
Evet, İngiltere'den
bu de. Anlayışı oraya da götürmek. Afganistan'a da
tabii,
götürmek.
Tabii.
Mali'ye de götürmek. O toplumu da kendisi gibi yapmak. Aslında bu işgallerin, bu nasıl diyeyim, asker göndermelerin bir kültürel maksadı daha. Tek bir maksatla yapılmıyor bu işgal. Yani ekonomik maksatları, kültürel, sosyal bir sürü maksadı var. Kültürel ve sosyal maksatlarından biri de bu. Yani orası da böyle olsun. Fakat işte olmadığı zaman da histeri krizleri başlıyor. Yani ben Amerikalı gazetecileri falan takip ediyorum. İşte Afganistan'a yenilip çekildikten sonra o kadar histerik açıklamalar yaptılar ki ya, öfkeden deliye dönenler vardı aralarında. Ya Afganları suçluyorlardı işte, onlar modernleşmeyi, müreffeh olmayı, işte insan olmayı kabul etmediler filan. Yani dediğim gibi kendisinin durduğu pozisyonu kutsallaştıran ve insanlığın gelebileceği en ileri pozisyon olarak lanse eden bir zihniyetten bahsediyoruz. Yani 10-20 sene sonra da ne olacağı belli değil bu zihniyetin geleceği noktadan.
Öyle diyelim bence bu akşamlıkta.
Evet, noktalayalım arkadaşlar. Bu yayında bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Biz her hafta sonu, her cumartesi akşamı buradayız. Sizi de bekleriz.